Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Değerli dinleyenler, 5. Sanat'ta yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Selami Güder, yarım saat sizlerle birlikteyiz.
Benim düşüncem.
Değerli dinleyenler, önce benim düşüncem diyeceğiz. Benim düşüncem de tabii bu hafta aydın konusuna parmak basacağız. Aydın konusunu işleyeceğiz. Aydın konusu dediğimizde sevgili dinleyenler, bu konu bir ülkenin ekonomisi kadar, bir ülkenin bağımsızlığı kadar, bir ülkenin milli eğitimi kadar önem arz eden bir konu. Hatta belki bunlardan çok daha önemli bir konu. Çünkü aydın meselesi bir ülkenin bağımsızlığıyla da çok yakından alakalı, bir ülkenin kültürüyle, egemenliğiyle, geleceğiyle, istikbaliyle, istiklaliyle, hepsiyle yakından alakalı bir konu. Ve maalesef bu konuda son 150 yıldır bir aydın kıtlığı, tırnak içerisinde kullanmak gerekirse, Türkiye yaşamaktadır. Ve Türkiye bu konuda aydın kıtlığı demesek bile aydın ihaneti gene tırnak içerisinde yaşamaktadır. Bunu bu şekilde bir parmak basmakta fayda var. Evet değerli dinleyenler, aydınlar egemen grubun memurlarıdır diyor Hapishane Defteri adlı eserinde Gramsci'nin bu sözü. Aydınlar hükmeden grubun memurlarıdır. Toplumsal hegemonyanın ve siyasal iktidarın alt kademedeki görevlerini yerine getirirler diye parmak basıyor. Bizim geçmişimizde de 150 yıllık siyasi tarihimiz içerisinde de aydın meselesi hep canlılığını korumuş, hep tartışmanın göbeğinde yer almış ve ilk bizde aydın meselesi dekadan tartışmasıyla başlamış. Dekadan nedir diyeceksiniz. Fransızcadaki dekadans kelimesinden gelen dekadan düşkünleşmiş anlamına gelmektedir ve serveti fünuncularla alakalı olarak kullanılmıştır Ahmet Mithat Efendi tarafından. Baktığımızda dekadan tartışması, düşkünleşmiş anlamına gelen bu tartışma adeta Türk aydınlarıyla da, özellikle Tanzimat aydınlarıyla da birebir anlatan bir kavram olmuştur. Ve belli bir süre bu kavram, dekadan tartışması, Türk aydınına adeta etiket gibi yapışmış bir kavramdır. Evet değerli dinleyenler, bu hafta Cengiz Aytmatov'un güzel bir eserinden bahsedeceğiz. O eserde Cengiz Aytmatov aydın meselesine tam da parmak basmaktadır ve orada Mankurt efsanesinden bahsetmektedir. Gün Olur Asra Bedel adlı eserinde anlattığı gibi Cengiz Aytmatov halkından uzaklaşmış, kültüründen kopmuş, köksüz aydın tipini anlatan klasik haline gelmiş bir Mankurt efsanesinden bahsetmektedir. Bugün de biz ne zaman aydın meselesini bu bağlamda ele alacak olsak mutlaka mankurtlaşmaktan bahsederiz. Evet değerli dinleyenler, aydın meselesine bizim kültür dünyamızda da, bizim aydınlarımızda da bu konuyu ele alan, parmak basan, çok nitelikli eserler veren kişiler vardır. Bunlardan bir tanesi mesela Cemil Meriç'tir. Aydın olmak için önce insan olmak lazım der Cemil Meriç. Çünkü insan mukaddesi olan varlıktır. İnsan hırlaşmaz konuşur, maruz kalmaz seçer. Aydın kendi kafasıyla düşünen, kendi gönlüyle hisseden kişi, aydın yapan uyanık şuurdur. Tetikte bir dikkat ve hakikatin bütününü kucaklamaya çalışan bir tecessüstür demektedir Cemil Meriç. Yine Cemil Meriç, montaj sanayi belki hoş görülebilir ama montaj zihin yapısıyla aydın olunamaz, hele Türk aydını hiç olunamaz demektedir. Ülkesiyle göbek bağını koparan aydınlar dramından bahseder Cemil Meriç. Üstad aydın insanın vasıflarını sayarken özellikle Türkçe'ye parmak basar, Türkçe üzerinde durur, öz dilin aydın olmakta ilk ve en önemli nitelik olduğunu söyler. Okunan bir metinde karanlık sözcük kalmamalı fikrini benimsemektedir Cemil Meriç ve kamus namustur diyerek Türkçe üzerinde son derece hassas olduğunu göstermiştir. Bir aydın yabancı dil bilmese de olur, çok kitap okumasına da hiç ihtiyaç yoktur, yeter ki ana dilini gerçekten bilsin demektedir. Türkiye'de aydın meselesine parmak basan bir diğer aydın da Atilla İlhan'dır. Atilla İlhan da Türkiye'nin ilginç bir şekilde aydın ve hain kotasının olduğundan bahseder ve bu nüfusun %10'una tekabül eder der. Yani Türkiye'nin hain kontenjanı %10'dur demektedir. Türk aydını dediğimiz kişi Batı'nın manevi ajanıdır der yine Atilla İlhan. Şimdi aydınlar haysiyetten önce banka hesabına dikkat çekiyor diye de bahseder. Türkiye'de üç şeyin milli olmasından bahseder Atilla İlhan: eğitim, savunma ve ekonomi. Bu üçü milli olmadığı takdirde sevr olur diye de uyarır. Biz tabi Atilla İlhan'ın müsaadeleriyle diyelim ama rahmetli olmuştur. Bir şeyi daha ilave etme gereği duyuyoruz. Evet, kültür de milli olmak zorundadır. Yani eğitim, savunma ve ekonominin yanı sıra kültür de milli olmak durumundadır. Eğer kültür de milli olmazsa, özellikle kültür milli olmazsa, sevr kaçınılmaz olacaktır. Yine Atilla İlhan'ın televizyonu özellikle uyuşturucu gibi kullanılmasından bahsetmektedir. Türkiye'de basın Türk değildir çünkü Türk basının Türkiye'nin çıkarlarını korumamaktadır Atilla İlhan'a göre. Gerek Atilla İlhan ve gerekse Cemil Meriç üstadlardan rahmetle bahsedelim. Bu anlamda Türkiye'nin bir aydın sorunu olsa da böyle fikir namusu olan aydınları da yok değildir. Ve bugün biz bunları rahmetle, minnetle anmaktayız. Evet, yine Atilla İlhan dedik, rahmetle andık. Bizim aydınlar papağan gibidir der üstad. Batıdan alır tekrarlar durur. Halk kılavuz olacak aydınları kaybedince kendi göbeğini kendisi kesmektedir. Lisede Sopokles okuduk. Klasik Türk musikisine sövmeyi, divan şiirini hor görmeyi, buna karşılık devletin yayınladığı kötü çevrilmiş batı klasiklerine körü körüne hayranlık göstermeyi öğrendik. Sanki Sinan Leonardo'dan önemsiz, Mevlana Dante'den küçüktü, Itri ise bahtın eline su dökemezdi. Türk aydını batılılaşma yolunda halkını bir türlü görememiştir demektedir Atilla İlhan. Ve biz bir kez daha gerek Atilla İlhan'ı, gerek Cemil Meriç'i, gerekse bu tür fikir namusu olan Türk aydınlarını rahmetle, minnetle analım.
Kitap Dünya.
Evet sevgili dinleyenler, bu hafta sizlere Cengiz Aytmatov'un güzel bir eserinden bahsedeceğiz. Cengiz Aytmatov kimdir? Önce Cengiz Aytmatov 12 Aralık 1928'de Kırgızistan'ın Talaş eyaletine bağlı Şeker köyünde doğmuştur. Bişkek'te veteriner fakültesini tamamlamıştır. 1952'de yazı hayatına atılmış, 1959'da Kırgız Pravdası gazetesinde muhabir olmuştur. 1962 yılında Dağlar ve Steplerden Masallar adlı öyküyle büyük ün kazanmıştır. 1963 yılında kitap Lenin ödülüne layık görülmüştür. Eserlerini Kırgızca, Rusça olarak kaleme alan Aytmatov, eserlerinde Kırgızların gelenek ve göreneklerini, savaş yıllarında halkın çektiği zorlukları, aşk, dostluk gibi konuları işlemiştir. Eserleri 150'den fazla dile çevrilmiştir sevgili dinleyenler. Şimdi Cengiz Aytmatov'un bir romanından özet aktaracağız. Gün Olur Asra Bedel adlı eserinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemi anlatmaktadır. Kazak boylarında geçmektedir. Bir Kazak Türkü olan Yedigey, Ekim devriminden sonra sosyal karışıklık ve belirsizlik yüzünden bir yere tutunmak ihtiyacı ile Kumbel istasyonuna tanıştığı Kazangap vesilesiyle Sarı Özek bozkırlarındaki Boranlı istasyonuna yerleşmiştir. Romanda anlatılan bir günün hikayesidir. Art zamanlı bir anlatım tekniğiyle Yedigey, Kazangap ve Sarı Özek bozkırlarının hikayesi 24 saatlik bir süre içinde 100 yılın hikayesine dönüşmüştür. Evet, Yedigey'in dostu Kazangap rahmetli olmuştur. Ben öyle başlayayım. Kazangap'ın defnedilmesi söz konusudur. Fakat nereye defnedilecektir? Kazangap'ın bir oğlu vardır. Oğluyla Yedigey arasında Kazangap'ın nereye defnedileceği konusunda bir tartışma yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Tabi oğlu da, Kazangap'ın oğlu da mankurtlaşmış birisidir Yedigey'e göre. Tabi Yedigey roman tekniği açısından bakıldığında hem önce Kazangap'ın cenazesinden bahsederek oradan girmektedir. Fakat daha sonra tabi bir mankurtlaşma hikayesini, efsanesini anlatmaktadır. Nayman Ana destanında göçebe Türk oymaklarının düşmanı olan Juanlardan bahsedilir romanda. Türklerin tarihi düşmanlarıdır ve savaşlarda ele geçirdikleri tutsakları ya uzak yerlerde satmakta veya güçlü kuvvetli olanları ayırarak korkunç işkencelerle mankurtlaştırdıktan sonra köle olarak kullandıkları anlatılmaktadır. Önce tutsağın kafasını kazırlar. Kesilen bir devenin boyun bölgesinden yüzden bir deri parçası tutsağın kafasına bir başlık gibi geçirilir. Kafasına deri geçirilen tutsak başını yere sürtmesin diye boynuna tahta kalıp takılır. Yürek paralayıcı çığlıklarını kimse duymasın diye ıssız bir yere götürülür. Kolları, bacakları bağlı tutsak orada güneşin alnacında aç susuz birkaç gün kalır. Başına deri geçirilenlerden çoğu acıya dayanamayıp ölür. Sağ kalanlarsa belleklerini yitirerek geçmişlerini anımsamayan birer mankurt köle olurlar. Juanlarla girişilen bir savaşta babasını kaybeden ve babasının öcünü almak için Juanlara karşı düzenlenen bir akına katılan Nayman Ana'nın oğlu Kolaman akından geri dönemez. Cenk meydanında oğlunun cesedini arayan ancak bulamayan Nayman Ana hep oğlunun bir gün çıkıp geleceğini hayal etmektedir. Günün birinde bir kervancı yakınlarda bir mankurtun deve güttüğünden bahsedince Nayman Ana hemen bunun oğlu olacağını düşünür ve o mankurtun yanına hızla gider ve gerçekten de bu mankurt oğlu Kolaman'dır. Kolaman'a ne dediyse sen işte Kolaman'sın, senin baban şuydu, sen şu kabiledensin ne kadar dil döktüyse Nayman Ana oğluna söz geçirememiştir. Bir türlü oğlunun geçmişini hatırlatamamıştır. Anası olduğundan bahsetmesine rağmen anası olduğuna oğlunu ikna edememiştir. Bu sırada yanlarına yaklaşan efendi Juanjuan, Nayman Ana'yı görür ve kaçan Nayman Ana'nın mankurtunu anlattıktan öğrenince Kolaman'a anasının ona işkence yapmak istediğini ve bu yüzden Nayman Ana'yı öldürmesi gerektiğini söyler. Ve ilginç bir şekilde romanda bu sahne şöyle anlatılır. Naiman Ana son anda oğlunun okunu ona çevirdiğini gördü. Deveyi dehleyip ileri fırlamaya fırsat bulamadan kısa bir vınlama sesi duydu. Yaydan fırlayan ok sol böğrüne saplandı. Öldürücü bir saplanmaydı bu. Naiman Ana yavaş yavaş aşağı eğildi. Yıkılmamak için devesinin boynuna sarıldıysa da yere düşmeye başladı. Fakat ondan önce başından ak yazması kaydı. Bir kuş olup havalanırken adın ne senin, kimin oğlusun, anımsa adını, senin baban dönem bay, dönem bay, dönem bay diye çığlık attı. O günden sonra kuşlar havada dönem bay diye çığlık ata ata uçmaktadır. Cengiz Aytmatov roman içerisinde aslında bu efsaneden bahsetmek suretiyle sözü dönüp dolaştırıp Sabit Can'a getirir. Sabit Can kimdir diyeceksiniz. Başta bir cenazeden bahsetmiştik. O cenaze sahibinin oğludur. Babasının mankurtlaşmış oğludur. Yedigey milli ve dini hayata bağlıdır. Arkadaşı Kazangap onun gözünde sıradan bir cenaze değildir. Kazangap Sarı Özek bozkırlarının ilk sakinlerindendir. Dolayısıyla onun cenazesi özel bir yere defnedilmeyi hak etmektedir. Naimanların kutsal mezarlığına götürdükleri zaman orada bir uzay üssünün kurulmuş olduğu görülür. Üsse yaklaşan cenaze konvoyunu durduran nöbetçiler buranın askeri bölge olduğunu söyleyerek cenaze konvoyunun ana beyite girmesine izin vermek istemezler. Tartışma sürerken nöbetçi subay gelir. Nöbetçi subay Kırgız kökenli bir delikanlıdır. Kendi halkından bir muhatapla karşılaşan Yedigey sorunu çözeceği inancıyla konuyu açıklamaya başlar. Nöbetçi subayın cevabı çok kısa ve çarpıcıdır. Yoldaş Rusça konuş. Yedigey afallayarak niçin Kırgızca konuşmadığını sorar. Kırgız subay görevde olduğunu, görevdeyken Kırgızca konuşamayacağı cevabını verir. Ve Sabit Can... Ben ta başından söylemiştim der. Ölüyü ta buralara taşımanın ne gereği vardı? İşiniz gücünüz boş inançlarla uğraşmak. Bu masallarla kendi inandığınız yetmiyormuş gibi bir de başkalarını inandırmaya çalışıyorsunuz. Nasılmış kapıdan geriye dönersiniz değil mi? Bunun böyle olacağını ben size baştan söylemiştim. Ana beyit, ana beyit diye tutturmanın sonu budur. Sopa yemiş köpeğe dönersiniz işte böyle. Adamlar plana göre gömütlük yerinden kaldırılacak diyorlar. Karar kesin, daha fazla uzatmaya gerek var mı? Sabit Can sözlerini böyle tamamlar. Başka işim gücüm yok da o işlere mi konuşacağım? Hem de niçin? Bak ihtiyar, benim ailem, çocuklarım, iyi de bir işim var diye sözlerini bitirir. Sabit Can kimdir? Cenaze sahibinin oğludur ve bu kadar aslında kafa derisi kazınmadan mankurtlaşmış isimlerden bir tanesidir. Yedigey düşündükçe incinmişliği artar, durumu daha da içinden çıkılmaz bir hal alır. Buna gencecik adama yani Sabit Can'a bir yandan kızarak, bir yandan acıyarak, bir yandan da ondan iğrenerek "Mankurtsun sen, gerçek bir mankurt" diye mırıldanır.
Kültür, sanat.
Evet değerli dinleyenler, bu hafta kültür sanat köşemizde bakalım neler var. Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap üretiliyor diyeceğiz. 2016 yılında Türkiye'de 54.446 adet yeni kitap üretilmiş ve 2017 için de resmi rakamlar henüz açıklanmamakla birlikte sayının 60.000'e yaklaştığı söyleniyor. Türkiye'nin dünya yayıncılığında 11. sırada yer aldığı ifade ediliyor. Nüfusa göre kişi başına 8.4 kitap üretiliyor. Çeşitli eleştiriler geliyor fakat bu kadar kitap üretiliyor da acaba okunuyor mu, satın alınıyor mu? Eleştirilerden bir tanesi bu. Kitap tabii ki bir kültür işi sevgili dinleyenler. Biz kitapların satıldığını ve okunduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de yaklaşık 200 milyon kitabın okunduğuna dikkat çeken uzmanlar, bu kitapların hepsini hiçbir kitap evinde bulmanız mümkün değil. Kitap fuarları bu konuda okuyuculara hizmet ediyor. Türkiye eğitim açısından bakıldığı vakit PISA'ya göre 72 ülke arasında okuma yeterliğinde 50. sırada yer alıyor. Bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Okuma yeterliğinden kastımız okuduğunu anlama ve bunun analitik düşünerek bir bilgiyi kullanma. Normal olarak kitap okuma kültürü olmayan bir çocuğun okuduğu cümleyi anlama süresi 45 saniye sürüyor. Kitap okuyan bir çocuğun ise okuduğunu anlama zamanı sadece 13 saniye. Bu da neden kitap okumamız gerektiğini ortaya koyan faktörlerden bir tanesi sevgili dinleyenler. Evet, kültür sanatta bir diğer aktaracağımız konu Topkapı Sarayı sevgili dinleyenler. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı Müzesi'ne 1.943.969 kişi geçen yıl ziyaret etti sevgili dinleyenler. Sarayın avlusunda yer alan 6. yüzyılda inşa edilen Aya İrini Anıt Müzesi ise geçen yıl 50.243 kişi tarafından ziyaret edildi. Evet, hem kitap, hem tarih, hem müzeler bu anlamda ziyaret edilmeye hak ediyor ve bütün bunlar kültürümüzü besleyen ana arterlerden bir tanesi. Yani kültür dediğimiz vakit ne kitaptan, ne tarihten, ne tarihi eserden vazgeçmek mümkün değil. Bütün bunlar hep birlikte kültürümüzü inşa eden temel faktörlerden bir tanesi. Bir de sinemadan haber verelim. Müslüm Gürses'in hayatı film oluyor diyeceğiz. Müslüm adlı film seyirciyle buluşacak. Sanatçının doğduğu Şanlıurfa Halfedi'den başlayan film çekimleri Adana'da devam ediyor. Ayla filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve yapımcı Nuri Yıldırım tarafından gerçekleştirilen projenin senaryosu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi tarafından yazılıyor. Ve Hakan Kırvavaç filmin yönetmeni sevgili dinleyenler. Aynı zamanda Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur da filmin asistanlarından, danışmanlarından sevgili dinleyenler.
Dizelerden.
Değerli dinleyenler, bu hafta Haydar Ergülen'in bir şiirini okuyacak. Nilgün Doruk sizlere seslendirecek. Evet, Nilgün Doruk'un güzel seslendirmesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz.
Kadın gider ve bunun şiir olduğu söylenir. Kadın gider ve bir şair doğar bundan. Ben hangi kadından şair olduğumu bilirim. yazın bittiği her yerde söylenirse, kadının gittiği de her yerde söylenir. Kadın gittiği her yerde şiir diye söylenir. Kadının gittiği yazın bittiğidir. Her yerde yaz biter, kadın giderse bunun sonu şiirdir. Yazın sonu şiirdir, şiirdir aşkın sonu. Şehir her semtiyle yazın peşine düşse, yaz uzar. Bundan ve aşklar da nasiplenir. Yazın peşinde şehir, kadının peşinde şiir. Eylül'ün semtine kadar böyle gidilir. Bir gecede gittim de Haziran'dan Eylül'e. Eylül yazdan terk edilmişti. Şiirse Haziran'da kadın tarafından terk edildi o söylenceye. Bütün oğullar anneyi bir şiire terk eder. O kadın beni terk ederse şair olurum. Oğul olduğum kadın sakın beni terk etme. Şiirdir söylenir, yazdır biter, kadındır gider. Bütün kadınlar şiiri bir kadına terk eder.
Evet değerli dinleyenler, bu güzel şiirin üzerine söz olmaz diyoruz. Gelecek hafta 5. sanatta tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Tekrar birlikte olana kadar hoşça kalın.
Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.